Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 10 Mayıs 2025 tarihinde İgeder'in İlham Veren Konuşmalar programında eğitimcilere yönelik yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem öğretmen kardeşlerimiz, sohbetimizin bereketi için, ruhaniyeti için 3 İhlas 1 Fatiha, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i İzâm'ın, Sâdât-ı Kirâm Hazretleri'ne, hasreten Çanakkale'den başlayarak Gazze ve Suriye şehitlerimizin ruhu şeriflerine, Ümmet-i Muhammed'in selametine, sizlerin inşallah memleketimizin, vatanımızın, milletimizin, dinimizin kaderinde Cenab-ı Hak sizlere hayırlı bir hizmet nasip eylemesi niyaz duası ile bir Fatiha-i Şerif, 3 İhlas olmamızı. Çok muhterem kardeşlerimiz, terbiyenin merkezi ve menşei Cenab-ı Hak'tır. Terbiye insana ait bir keyfiyettir. Terbiyede zirve abide şahsiyetler peygamberlerdir. Onun da zirvesi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Cenâb-ı Hak ayet-i kerimede sen en mutena, en yüce ahlak üzresin buyuruyor. Onun yegâne muallimi Cenâb-ı Hak'tı. Nitekim beni Rabbim terbiye etti, ne de güzel terbiye etti buyurdu. Cenâb-ı Hak ayet-i kerimede de bu terbiyede bir seviye olması için takva sahibi olun ki Allah size bilmediğinizi öğretir. Bu demek ki bir kul takva ölçüsünde ilahi terbiyenin talebesi olmaya hak kazanır. Takva nedir? Nefsane arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, müminin kendisini ilahi kameranın altında, ilahi müşahedenin altında olduğunun kalpte idrak ve şuur haline gelebilmesidir. Zira ayette ve hüve mevküm eyne mahküntüm, nereye gitseniz Cenab-ı Hak sizinle beraberdir. Bunun bir şuur halinde hayat boyu devam etmesidir. Demek bir kul takvası ölçüde ilahi terbiyenin talebesi olmaya bir hak kazanıyor. 15 asır geriye gittiğimiz zamanında Mekke'de bir ilim meclisi yoktu. Bir kütüphane veya bir mektep de yoktu. Bir aşiret de, herhangi bir adamı da yoktu. Bir rahip de yoktu, hoca da yoktu. Din temsil eden bir kişi de yoktu. Yetim doğan ve öksüz büyüyen Efendimiz'in anne baba gibi bir istinadı da olmadı. Şu fani hayatta, lakin onun mürebbiyesi Cenâb-ı Hak'tı. Rabbimiz onu terbiye etti, âlemlere rahmet olarak ihsan etti, ikram etti ve lütfetti. Onu وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ bütün âlemlere, kıyamete kadar gelecek bütün insanlara rahmet olarak gönderdi. Rasûlullah Efendimiz'in Cenâb-ı Hak'tan aldığı bu ilahi terbiyeyle ümmetini terbiye etti. Bu şekilde yarı vahşi, kızını diri diri gömen insanlardan bir asr-ı saadet medeniyeti inşa edildi. Yine Efendimiz daha evvel bir eğitimci değildi. Nübüvvetten önce, peygamberliğinden önce 40 sene hiç kimseden bir şey öğrenmedi ve hiç kimseye bir şey öğretmedi. Bulunduğu toplum bir cahiliye toplumuydu. Okuma yazma bilen de yok kadar azdı. Kendisi de bir ümmi kişiydi, okuma yazması da yoktu. Toplum da tam bir ümmi toplumdu. Toplumda okuma yazma bilen yok denince kadar azdı. Edebiyat fuarları yapılırdı. Bu edebiyat fuarlarına 100 şair iştirak ederdi. Bunlardan okuma yazma bilen de çok azdı. Sunat olarak o şekilde şiirlerini okurlardı. Cenab-ı Hak Efendimiz'e öyle bir eğitim verdi ki o bütün kainata muallim oldu. Cana yön verdi. Yine Efendimiz nübüvvetten evvel hiç kumandanlığı yoktu. Askerlik de yapmamıştı. Zaten doğru düz bir ordu da yoktu. Hep aşiret kavgaları vardı. Lakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra savaşta bile merhamet tevzi etti. Lakin Bedir'de harpten evvel düşman gelip su istedi. Efendimiz merhamet galibesiyle düşmana bile su verdi. Yine Efendimiz'in talimatlarına, bir de bugünkü duruma bakalım, kıyas olalım. Günümüz modern cahiliyenin ne kadar bir denayeti halinde. Efendimiz şöyle buyuruyordu: "Ey ümmetim, savaş halinde iken bile zulmetmeyin, işkence etmeyin, çocukları öldürmeyin, mabetlere çekilip ibadetle meşgul olan Hristiyan ve Yahudi kişilerle dahi onlarla dahi mücadele etmeyin. Kadınları, yaşlıları, savaş harici işler için kiralanan kişileri öldürmeyin. Ayrıca kiliseleri yakıp yıkmayın, ağaçları kökünden kesmeyin." Ecdadımız Osmanlı'da bunun aynısını görüyoruz. Hiçbir zaman gayrimüslim halkına dahi zulmetmedi. Hatta halk çok zaman teşekkür etti. Notaras, Bizans asillerinden, Fatih İstanbul'u fethinden evvel Ayasofya'da toplandılar. "Ne yapalım?" dediler. "Fatih geliyor ordusuyla." dediler. Bir kısmı Katoliklerden, Roma'dan yardım isteyelim dedi. Notaras ise yok dedi. O dedi, geldi buraya katliam yap dedi. "Biz" dedi, "Katolik" dedi, "serpuşunu görmektense Müslüman sarığını görmeyi tercih ederiz" dedi. Reistan'da Osmanlı atları Füstün Nehri'nden su içiyorsa, burada hak vardır, hukuk vardır, bir darbe mesel haline geldi. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel halk idaresinde bulunmadı. Çocukluğunda çobanlıktan başka bir idarecilik de yapmadı. Onun kurduğu Medine İslam site devleti medeniyetin zirvesini teşkil etti. Bütün mahlukatı zalimlerin şerrinden kurtardı. Köleler huzur buldu. Hayvanlar huzur buldu. Nebatat huzur buldu. Kan gölüne dönen çöller huzur buldu. Resulullah Efendimiz bir hukukçu değildi. Hak ve adaleti tevzi etme hususunda hiçbir tecrübesi de yoktu. Lakin Medine vesikası, daha sonra veda hutbesi en mükemmel müstesna günümüze kadar tebliğ edilen Müslümanların yaşadığı bir insan hakları beyannamesi olarak devam ediyor. İslam site devleti Medine'de kurduğu zaman Efendimiz hemen bir hukuk tevzi etti. Onun talebeleri kısa zamanda meydana getirdi hukuk ekolleri, beşeri aklı yüzlerce yılda yetiştiremediği zirveleri geride bıraktı. Çoban olan İbn-i Mesud radıyallahu anh, Hazreti Ali ile Kûfe'ye gitti. Orada Kûfe Mektebi'ni kurdu. Ebu Hanife de o Kûfe Mektebi'nin talebesi oldu. Meşhur hukukçuların Solon ve Hammurabi, Ebu Hanife'nin hukuk dehası karşısında çırak bile olmayacak durumda kaldılar. Mesela Aristo, ahlak felsefesinin bir takım kanun ve kurallarının temelini atmıştır. Fakat ilahi vahiyden uzak olduğu için onun felsefesini tatbik edecek saadet kavramı bir toplum görmek imkansızdır. Farabi'nin Medine'tül Fazile, Faziletler Şekli isimli eseri de raflarda tozlanarak kaldı. Çünkü filozofların fikir ve fiilleri vahyin rehberliğinden olgunlaşmamıştır. Bu sebeple onların getirdikleri sistemler ve konferanslar salonlarından veya kitap satırlarından dışarı çıkmamıştır. Halbuki Rasûlullah Efendimiz vahy-i ilahiyeden talimat alıyordu. Bu sebeple onun getirdiği nizam insan tam bir mükemmellik arz etti. Her sahada zirve oldu, en müstesna oldu. Çünkü onun muallimi Cenab-ı Hak'tı. Bugüne kadar yazılan bütün İslami eserler, kütüphanede olan bütün eserler bir kitabı izah etmek ve bir insanı izah etmek içindir. Bu sebeple bugünkü psikoloji olsun, pedagoji olsun, sosyal antropoloji olsun, insan hitap eden, insan ruhunu tahlil eden ne kadar ilim varsa onların Rasûlullah Efendimiz'in hepsinin zirvesi oldu. İbn-i Hazm der ki, Hazreti Muhammed'in sîreti sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek hayatı, düşünen bir kimse için Peygamberimizi zaruri olarak tasdik etmesi, onun Allah'ın hak peygamberi olduğunu şehadet etmesi gerekir. Faraza Peygamberimiz sîretten başka bir mucizesi olmasaydı, onun hayatı mucize olarak yeterdi, buyuruyor. Mahlukat içinde eğitime en çok muhtaç olan insandır. Hayatta en zirve sanat da insanı yetiştirmektir. Bu sanatı icra eden en büyük sanatkarlar da peygamberlerdir. Bu sebeple eğitimlik peygamberlik mesleğidir. Osmanlı'nın ilk kuruluşu Kur'an-ı Kerim'de başladı ve bir Edip Ali silsilesinin irşadıyla devam etti. Oradan Akşemsiddinler yetişti. Akşemsiddinler fatihleri yetiştirdi. Peygamberlerin üç vazifesi vardır. Birincisi Allah'ın ayetlerini tebliğ etmesi ve tatbiki, yani ilahi emir ve nehyleri beyan edip uygulaması. İyi bir eğitimci de evvela Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla amil, ahlakıyla kamil hale gelecek. Ancak iyi bir eğitimli bir insan vasıtlı bir eğitim yaptırabilir. Hidayete vesile olabilir. Zira dolu bardakla ikram edilir, boş bardakla bir ikram edilmez. İkincisi peygamberin ikinci vazı tezkiyedir. Kat eflâ men zekâ, kat eflâ men tezekkâ. Yani insanların iç dünyasını manevi kirlerden, gaflete düçar edecek hallerden arındırmak, böylece kulluk o kalplerde kıvam bulacak. İnsanın ebedi saadete nail olabilmesi için tezkiye zaruri. Tahsildeki başarı muhabbet neticesindedir. Muhabbet akışı neticesinde sevilenin hali sevilene akseder. Zahiri ilmin kalpte hazredilmesi zaruridir. Bu da müminin ferdi gayretine bağlıdır. Yani takvaya bağlıdır. Bu takvanın neticesinde de kitap ve hikmetin talimi vardır peygamberin üçüncü vazifesinde. Yani kalpler ilahi hakikatlere, sırlara aşina hale gelecek. Kainat sır, hikmet ve rumuzlarla dolu büyük muhteşem bir laboratuvar. Yani ahiret mektebinin bu cihan müthiş bir laboratuvarı. Mikrodan makroya, atomdan galaksilere. Kainatı ne varsa Cenab-ı Hak hiçbirini bir abes olarak yaratmadı. Hepsi ilahi kudrete, ilahi azamet tecellilerine. İlahi nakışların en güzel misali. Zira ilk ayet "Okra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu ilahi azameti oku, ilahi kudret akışlarını oku, ilahi nakışlarını oku, kendini oku. Bu şekilde kalpte kitap ve hikmete karşı bir ufuk açılacak. İçe sahibi bir ayet indiği zaman o ayet üzerinde müzakere ederlerdi. Kendilerinde olan zaaflarını bertaraf edip Cenab-ı Hakk'ın rızasına yaklaşmayı gayret ederlerdi. Hanımlar da aynı şekildeydi. Böylece peygamberler eşsiz bir terbiye sistemi, bir faziletler medeniyeti inşa etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilahi bir reçetedir. Her derdin devası onda bulmak mümkündür. Yani bu her karaktere bir reçetedir, her insana bir reçetedir. Bağdat medeniyeti, Endülüs medeniyeti, Osmanlı medeniyeti bu reçetenin mahsulüdür. Huzurlu bir dünya, huzurlu bir kabir, huzurlu bir ahiret hayatı istiyorsak o merkeze dikkat etmek icap eder. Mühim olan fert olarak kalbin o ilahi eczaneden kendine uygun bir reçete alabilmesidir. Ne halde olursa olsun. Maddi hayat da böyledir. Maddi âlem de böyle. İskenderiye mukavkısı birçok hediyeyle birlikte bir doktor gönderdi. Efendimiz gelen doktora koruyucu hekimliği izah etti. Doktor bekledi bekledi, bir hasta bulamadı. Efendim ona hediyeler verdi, gönderdi. Ailenin yanına dönebilirsin dedi. Çünkü biz acıkmadıkça yemeyen bir kavimiz. Yediğimiz zaman da doyuncaya kadar yemeyiz. Doktor yapılacak bir iş bulamadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Efendimiz krallar, padişahların zıttını, kitleri kendi rahmet etmek için servet dağıtmadı. Yoktu zaten hiçbir şey. Kendi yarı aç, yarı tok yaşıyordu. İnsanlar şahsiyet ve karaktere hayrandır. Kitleler öndekilere göre şekillenir. Aslı saadet Peygamber Efendimiz'e göre şekillendi. Eğitimde zirveleşe bir fazilet medeniyeti inşa ettiler. Hiç unutmamak lazım ki eğitimde muvaffak eden en insanların anahtarı mesleği sevmek, sabır, sebat ve fedakarlıktır. Cenab-ı Hak buyurur Âl-i İmrân 200: "Ey iman eden sabredin, sebat gösterin, uyanık olun ve Allah'tan korkun ki ittika edin ki başarıya erişebilirsiniz." Mekke devrinin sabrı Medine devrinin inkişafıyla neticelendi. 6 senede 40 Müslüman, 20 senede 150 bin Müslüman oldu. En büyük güçlükler peygamberlerin hayatındadır. Lakin her sanatkarın mahareti ortaya koyduğu eserden ortaya çıkar. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. İslam medeniyeti de bir faziletler medeniyetidir. Bu sebeple cahiliye toplumundan sahabi neslini yetiştiren Efendimiz, insanlığın görmüş olduğu en mükemmel eğitimcidir. Eshâb-ı kirâmın gönül terbiyesine, Bugünkü hangi pedagog, hangi psikolog verebilir? Kur'an ve sünnet ikliminde yetişen sahâbî nesle, fetihler neticesinde Medine'ye akan ganimet mallarıyla zenginleşmelerine rağmen rüküs ve saltanata meyil etmedi. Malı mülkü bir emanet olarak telakki etti. Asr-ı saadette huşu için kılınan namaz, psikiyatrik problemleri halletti. Oruç ve zekat isyanları önledi ve toplum bir huzur içinde oldu. Mütevazi yaşantıları, evlerin sade dekoru değişmedi. Gelen malı infak etmek suretiyle hakiki zenginliğin, vicdan huzurunu ve gönül saltanatını yaşadılar. Zamanımızın amansız hastalıktan biri olan aşırı tüketim, oburluk, lüküs, gösteriş, sahâbî neslinin tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Zira onlar yarın nefislerinin varacağı konağın kabir olacağı şuuruyla yaşadılar. Merhamette zirveleşen Beyazıt Bistami, bir karıncanın bile hukukuna dikkat ediyordu. İslam hukukunun metodolojisinin en mühim simalarından Karafi, o da şöyle der, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka hiçbir mucize olmasaydı, onun eshâb-ı kirâmı yetiştirmesi, yani yarı vahşi insanları medeni insanlar haline getirmesi, onun peygamberinin en büyük delili olarak kâfidir. Güçlü bir eğitimci, muhtaç olduğu insanı kendisi inşa edebilendir. Şazeli meşayihinden Derkâvi anlatıyor, üstadım beni bir kabileye gönderdi. Dedim, gittiğim yerde manevi sohbet yapıp, hasbihal edebileceğim, irşad edeceğim, bir Allah'ın kulu bile yok. Orada ben yapayalnız garip kalacağım. Bana üstadım dönme dedi. Muhtaç olduğun insanı kendin doğuracaksın. Kendini arayıp bulup onu kendin yetiştireceksin. Rahm olursan muvaffak olursun. Her mümin her sabah bir tefekkürle uyanmalı. Zira Cenab-ı Hak vel fecri buyuruyor. Yani canlıların uyandığı zamana yemin olsun buyuruyor. Yani yeni gün ömür takvimine açılmış tertemiz bir sayfadır. Önümüzdeki beyaz sayfayı en güzel şekilde doldurmak kişinin kendi gayretine bağlıdır. Kendi kalbi durumuna bağlıdır. Eğitim gelip geçici bir sevda değildir. Son nefese kadar aşk, vecd ile ifade edilmesi gereken yüce bir vazifedir. Bu itibarla eğitimcinin azı sabır, dayanağı, barınağı, sığınağı da mevna olmalıdır. Dünya âleminde sabrın en güzel okunacağı bir manzara, beton duvarları arasına çıkan incir ağacıdır. Ebu Talha şöyle nakleder, bir gün Hazreti Peygamber'in yanına gittim. Açlıktan iki büklüm olmuş, beni dik tutabilmek için karnına taş bağlamıştı. Bu arada Eshab-ı Suffa'ya Kur'an öğretiyordu. Sahabe işte bu hali örnek aldı ve Medine üstadlarıyla doldu. Muhabbetle yapılan işte yorgunluk olmaz. Eğitimci keyfiyetli bir hizmet sunabilmek için kendi gelişimini de ihmal etmemelidir. Ruhunu inkişaf ettirmelidir. Sürekli bir tekamül, olgunlaşma gayreti onun tabii vasfı olmalıdır. Aksi halde birçok kabiliyet ve istidat eğitimcinin diyakatlı yüzünden sönüp gider. İsrafın en kötüsü, en beteri insan israfıdır. Nasıl kirli bir kabın içine bir menba suyu dökülse, o menba suyunun bütün berraklığı kaybolur. O kirli kap içinde bulunan temiz berrak suyu bozarsa, kalp de aynen bunun gibidir. Kalp, manevi kirlerden tezkiye ve tasfiye edilmeli ki, salih amellerden feyz alınmalı. İki hususta emniyet çok mühimdir. Helal gıda. Maddi enerjinin de manevi enerjinin olduğunu unutmamak gerekir. Öğretmen olsun, imam olsun, hangi meslek sahibi olsun, eğer saatini, vazifesini tam ifa edemiyorsa, bu helal gıdasının içinde yanlış lokma girmiş olur. Onun için birincisi helal gıda. Hatta talebeyken lokantaların önüne perde konurdu ki, gelen geçeni fakir, garip kimseler nefsini çekip imrenmesin, yiyende de bu yediği gıda fayda yerine zarar vermesin. Yani daima gelen gıdanın maddi gücü yanında manevi gücü olduğunu unutmamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haçça bile gelse, haram payına gelse, lebbeyk, ya Rabbi huzuruna geldim dese, ona la lebbeyk denir. İnsan şahsiyetine tesir eden ikinci amil, beraberinde bulunduğu insandır. Oradan enerji alır. Burası birçok enerjiler var. Alfa, beta, gamma, morotesi vesaire kuvarslar. İnsan kalbinden çıkan enerji de vardır. Mesela Rasûlullah Efendimiz'i dinleyen sahâbî kıpırdayamazdık buyuruyor gelen enerjiden. Onun için Cenâb-ı Hak âyette كُونُ مَا الصَّادِقِينَ sâdıklarla beraber olun buyuruyor. Diğer taraftan Kur'ân-ı Kerîm acı bir misal veriyor. İki peygamber karısı, Lut aleyhisselâm'la Nuh aleyhisselâm karısı, onların âyette cehennemlik olduğunu bildiriyor. Yani kocalarının peygamber olması kâfi gelmedi onları kurtarmaya. Efendimiz de Fâtıma kızım, bol bol amel-i sâlih işte, babanın peygamber olduğuna güvenme buyuruyordu. Son nefese kadar takva üzere bir kulluk hayatı, bu kulluk hayatını yaşamaya gayret edilmesi zorundayım. Kendine dikkat etmeyip, çatlak bir taşa basan, tıpkı kavrun misali kayar gider. Servet, kavrunun manevi tekâmüle mani oldu. Onun helâkine sebep oldu. Bir hukukçunun manevi tarafı yoksa cellat kesilir. Hak hukuk tanımaz. Bir cerrahın manevi olgunluğu yoksa kasap olur. Bunu da son zamanda gördük. Az bir dünyalık manevi dünyalarına zehir saçar. Bir öğretmenin manevi tarafı yoksa bir nesli mahveder. Manevi tarafı güçlü ise bir toplumu ihya eder. Demin buyurdum, Akşemseddinlerden fatihler gelir. Muhammed İkbal, Pakistan'ın mütefekkiri, o şöyle der: ey basiretli insan, bir milletin sermayesi para, gümüş, kumaş, altın değil, onun asıl sermayesi imanlı, sıhhatli, dinç, kudretli imanlara sahip çok gayretli, cevval ve çevik evlatlardır. Bana zaman zaman talebim soruyorlar. Hocam diyor, nerede kariyer yapalım diyorlar. Nerede kariyer yapmamı tavsiye edersin diyorlar. Ben onlara diyorum ki, önce takva üzerine kendiniz kendinize kariyer yaptırın. Gönül aleminize kariyer yaptırın. Sonra nerede isterseniz orada master yapın, doktora yapın vesaire. Orada toplumu faydalı hale gelirsiniz. Evet, bilgisayar başında oturarak sırf ilme çalışmak faydadır ama o kâfi değil. Cenab-ı Hak 11 yerde emri bil maruf nehyi anil münker. Yaşayacaksın ve yaşadığını yaşatacaksın. Menfaatine esiri olan kişinin durumunu Rabbimiz ayet-i kerimede semenen kalila buyuruyor. Allah'ın ayetlerini az bir dünyalık karşısında yamultur, satar vesaire. Günümüzde maddi taraf önde tutularak maneviyat bertaraf edilmektedir. Onun için toplumlarda buhran, tatminsizlik, ailede boşanmalar artmaktadır. Eğitimci, gönüllerde hayranlık hissi uyandıran, sağlam bir karakter sergilemeli. Ruhundan rahmet taşırmalı. Yüreğinden feyz, ruhaniyet, pozitif enerji tevzi etmelidir. Bugün bir kariyer hastalığı başladı. Bu da hizmeti unutturuyor maalesef. Halbuki o kariyer gönlünde yaptın, o kariyerle güzel bir hizmet insanı olsun. Bu âliye vardı, bu râvilerden. Biz diyor, kendisine hadis almak için bir kişinin yanına gittiğimiz zaman namaz kılışına bakardık buyuruyor. Eğer namazı güzel değilse, yalap şalaksa, o diğeri işlerini güzel değildir diye onun yanında oturmazdık, dönerdik. Bir şey de sormazdık. Hal ve kâli ile, yani söylediklerin yaptıkları birbirini tutmayan bir kişinin insanları ikna edebilmesi mümkün değildir. Sırf akıllarıyla hüküm veren filozoflar bana göre böyledir derler. Peygamber ise vahye istinad ettikleri için Allah böyle emrediyor derler. Filozoflar birbirlerini tekzip ederek, teorilerini çürüterek gelirler. Peygamberler ise birbirlerini takviye ederek gelirler. Eğitimci, öğrendiğini başkalarına tavsiye ettiği güzelliklerle evvela kendi hayatını süsleyecek. Bu da canlı bir örnek olmaya gayret etmelidir. Talebesinin kendisine bir emanet olduğunu telakkisi için olmalıdır. Gönlü feyz ve ruhaniyet doluyla bir öğretmenin talebesine yaptığı tesir, tıpkı gül, karanfil, nadide çiçeklerle bezenmiş bahçe üzerinden esen, meltemlerin gittikleri yerde gönlü bahar ferahlığı veren latif rayalar götürmesi gibidir. Eğitimci derse bir mabete girer gibi girmelidir. Eğitimci hayatının her safhasını bilhassa da sınıfta İslam şahsiyetine yakışır tarzda hareket etmeli. Yapmış olduğu her hareketin, söylemiş olduğu her sözün talebelerin şahsiyet yapıdan konulmuş bir tuğla mesabesinde olduğunu asla unutmamalıdır. Osmanlı'da dergâhlar daim bir rehabilite merkezi olmuştur. Maddi manevi problemleri olan insanların derdine derman olmuştur. Mesela Mevlana o meşhur şeyinde bazı tuhan çeşsi, bazı gel kâfir o gebru putperesti, bazı in dergemi dergen ümidiniz. Gel diyor, neysen de gel diyor. Fakat dön de gel diyor. Huzura kavuşmak için gel diyor. Çünkü bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir diyor. Ümitsizlik yok. Eğer tövbeni bozsan yine gel diyor. Gel burada diyor İslam'ın güzelliklerine. Eğitimci bir hal transferi olan eğitimde noksanlarının, yanlışlarının muhatap tarafından koplayabileceğini düşünmeli. Bunun mesuliyeti gönlünde derden hissetmelidir. Sigara içen bir öğretmen, oğlum sigara içme demesi boştur. Demese daha iyidir. Abdullah İbn-i Mübarek Hazretleri kendisi sorgular. Hazret huysuz biriyle yolculuk eder. Üzülür çok. Niçin üldüğünü sorarlar. O kadar yolculuğuma rağmen beraberimde bulunan arkadaşımın kötü hallerini düzeltemedim. O biçarenin ahlakını güzelleştiremedim. Düşünüyorum ki acaba benim bir noksanlığımdan ötürü mü ben ona faydalı olamadım. Yarın o benim kusurlarımdan dolayı istikamete girmemişse yarın ilahi hesap gününde durum nasıl olur? Bu nesil yetiştirmekte Cenab-ı Hak el-musavvir, el-bari sıfatının bir tecellisi olan misaller, kainat bu misallerle dolu. Mesela tavuk civcivlerini yetiştirirken onları kanatlar altında himaye eder. Yılan bakışlarıyla yavrularını büyütür. Akrep yavrularını sırtında taşır. Hayvanat böyleyken insan nasıl olmalıdır? Bak bugün görüyoruz ki insanın nesline bakın maalesef günümüzde kürtaj, duygusuzluğun, merhametsizliğin, ufuksuzluğun, cahilin en bariz bir misali. Düşünmüyor ki yarın belki o yavru kendisine baston olacak. Eğitimcinin gönlü dolu olma ki etrafına müsbet bir enerji tevzi edebilsin. Zira hallerde sirayet özelliği vardır. Öyle eshab-ı kiramın köpeği bile bir enerji almış, Kur'an'ı bir ifade kazanmıştır. Sa'd-ı Şirazi diyor ki, bak diyor bir diyor kepler diyor eshab-ı kef diyor nöbetçilik etti diyor mağaranın önünde. O kepler Kur'an'ı bir ifade kazandı buyuruyor. Tahrim Suresi zikredilen iki peygamber karısı da fasıklarla beraber olduğu için oradan aldığı menfi enerjiler neticesinde cehennemlik oldu. İnsan Cenab-ı Hakk'ın her birinde farklı şeyler gösteren bir sanat eseridir. Her insan parmak izi gibi birinden farklıdır. Bu sebeple eğitimde muhatabının en iyi şekilde tanınması elzemdir. Zira problemini çözdüğümüz insan bizimdir. Ayrıca peygamber istidat sahibi sahabeyle daha fazla meşgul olurdu. Mesela Muaz bin Cebel'e ayrı meşgul olurdu. Onun terkisini alırdı. Bak Muaz şunlara şuna dikkat et derdi. Yani avam bir Müslümana demediğini Muaz'ı yetiştirirdi. Bir ara sükût içinde bir tefekkürle giderlerdi. Bak Muaz der, bu da kâfi de şunlara şuna dikkat etmen lazım derdi. Hatta Muaz'ı Yemen'e gönderir ki vâci olarak onu birçok tembihatlarla gönderdi. Velhâsıl eğitimci, muhatabın hâlini simasından tanıyacak bir hassasiyete ulaşmalı. Muhatabın sıkıntılarını, dertlerini görmeden sürekli ona bir şey öğretmeye çalışmak müsbet bir netice vermez. Yorgunluk olur. Eğitimci kendisine emanet edilen her bir öğrencinin istikbalinin zirve şahsiyetlerinden biri olacağına ihtimali dikkate almalıdır. Belki talebesi içinde yarın memleketin kaderinde rol oynayacak bir insan çıkacak. Dünyayı değiştirecek, dahilinin belki de elinin altında olabileceğini unutmamalıdır. Şunu da bir eğitimciye dikkat etmelidir ki, bir çürük elma bir sandık elmayı bozar. Bir sandık elma bir çürük elmayı da tamir edemez. Bahçıvan tohumunu eker, tohumunu tarla farelerinden korur. Bakıma dikkat eder, gerisi ilahi takdirdir. Mühim olan eğitimcinin kabiliyetini tespit edip en güzel şekilde yön vermesidir. İyi yetişmiş bir avuç fedakâr insanı varsa galip milletsin. Yoksa mağlupsun. Aliye İzzet Böbreviç çok isabetli bir tespiti vardır. Savaş harpte yenince değil, düşmana benzeyince kaybedilir. Savaş harf deyince değil, düşmana benzeyince. Hocamızın okuduğu ayet-i kerime de Cenab-ı Hak, Rasûlullah Efendimiz'in yanında bulunanlar, birinci olarak küffara karşı şedid, bir İslam şahidi, bir İslam karakterini temsil ederler. Onlara tabi olmazlar. Cenab-ı Hak onu ısrarla gayr-ı mağdûb-i aleyhim ve reddâlin diyoruz. Dalalette olanlardan uzakta kalabilmek ki o şekilde şahsiyet ve karakterini koruyabilmek. Bugün de bu büyük bir problem halinde. Nereden bir menfi bir rüzgar ise hemen tesirini görüyoruz. Saç modelleri, giyim, şekil vesaire, davranış şekilleri hepsi değişiyor. Ve günümüzün bu problemleri. Kitap kafe diye açıldı. Maalesef boş lüzumsuz bir vakti öldürme, hatta vakti menfi şeyler kullanma, laubali şeyler kullanma mekanları oldu. Eğitimci talebenin karakterini çok iyi bilmelidir ki onun ruhuna gidecek bir damar bulmalıdır. Matematiğe meyli olan matematiğe, şiiri meyli olan edebiyata, toplumda her mesleğe ihtiyaç var. Mühim olan kabiliyetlere doğru yön verebilir. Fakat maalesef bugün olmuyor. Cami imamı sendikacı. Sendikacı cami imamı olursa o hizmetten bir netice alınmaz. Rasûlullah Efendimiz eshabına daima kabiliyetlere göre tevzi etti. Lakin göz ardı edilmemesi gereken bir nokta da şudur ki, karakter ve şahsiyet muhtelif olduğu için bir metot, bir tavsiye, bir talebeye fayda verirken diğerine zarar da verebilir. Onun için bu meslek çok zor meslektir. Peygamber mesleği. Zira bu emanete ihanet olur. Acizliğin, tembelliğin, yorgunluğun olduğu yerde eğitim yoktur. Eğitimin sermayesi muhabbettir, aşktır ve gayrettir. Eğitimci karşılaştığı zorluklardan yılmamalı, şikayet etmemeli. Sahâbî Çin'e, Semerkant'a, Afrika'ya giderken üşenmedi, asla yorulmadı. Ruhunda bir enerji taşıdı. Rasûlullah Efendimiz'den gelen o enerjiyi taşıdı. Tamir edilen bir eşya, tamircinin kartvizitidir. Eğitimin kalitesi talebesiyle ölçülür. Talebe eğitimcinin kartvizitidir. Meşhur sosyolog İngiliz Toynbee, Kahire'ye gider. Müslüman sosyal yapısını ve hayatlarını inceler. Orada bir Müslüman dilenci görür. Yanına giderek onun hal-i ruhiyesini, hissiyatını tahlil etmeye çalışır. Ona der ki, sana para versem ne yaparsın der. Beyim der, sen bana para verirsen ben dua ederim der. Peki Allah senin duanı kabul eder mi diye sorar Toyun Bey. Dilenci de der ki, benim vazifem beni sevindirdiğin insana dua etmektir. Allah dilerse kabul eder, dilerse etmez. Toyun Bey der ki, dilencinin verdiği cevabı çok şaşırıyor. Bizim alim geçinen papazlar kendi gibi bir insanın günahını çıkartıp onu cennetlik yapıyor. Oysa burada dinin en basit ferdi bile bana Allah dilerse affeder, dilerse affetmez diyor. İnsanlara haddini bilmeyi, Allah'ın kullarını ancak yine Allah'ın bağışlayabileceğini ifade eden bu hadd-i rüyeye de Toyun Bey hayran olur. Eğitimci talebine karşı müşfik, adil ve insaflı olmalıdır. Kaldıramayacak bir vazife yüklemeyip herkesi gücü ölçüsünde değerlendirmelidir. Zira Cenab-ı Hak مَا لَا تَعْقَةَ لَنَا بِهِ buyuruyor. Takat fazlasını fakat takat istiyor. Çoban sürüsünden mesuldür. Ayağı kırılan bir kuzuyu kucağında taşımak mecburiyetindedir. Bunun gibi talebeler de eğitimcinin zimmetindedir. Bütün peygamberlere Cenab-ı Hak çobanlık yaptırmıştır. Kademe kademe eğitimden geçirilmiştir. Eğitimin kademe kademe olma zaruridir. Zira tecrübe mühimdir. Eğitimin en çok dikkatli huzur, kusur nefsinden, muvaffakiyeti Rabbinden bilmesidir. Eğitim güler yüzlü, tatlı dille huzur tevzi etmeli. Öğretmeye, eğitmeye önce sevdirerek başlamalıdır. Unutmamak gerekir ki her insan güzelliğe mağluptur, ihsana mağluptur. Tatlı dille güler yüzle meftundur. Cenab-ı Hak ve kulü nâsi hüsnâ buyuruyor. İnsanlara güzel söz söyleyin buyuruyor. Bir eğitimcinin ağzından daima pırlantalı sözler çıkmalıdır. Karşısındaki bir akarsuyun akışı gibi ferahlık vermelidir. Kaba söz, kaba muamele eğitimci için en büyük zaaflardan biridir. Allah'ın abad-ı ciğerde berbat eder. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Lokman Suresi yürüyüşünde tabii ol, sesini alçat, unut ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Nasıl bir tırmalayan bir sestir. Bu yol sabır ister eğitim yolu. Hiçbir dere, Hiçbir akarsu dağa tırmanamaz. Dağı aşmak için ancak onun kenarından dolaşmalıdır. Böyle olduğu takdirde katleden mesafe uzun, lakin istenen arzu ve maksat hasıl olmuş olur. Yine eğitimci, Hazreti Ömer'in ifadesiyle, sertliğin aşırı kin doğurur. Hoşgörünün fazlası da otoriteyi zayıflatır. Başarı ikisi arasında dengeyi sağlayabilmek mümkündür. Yine Hazreti Ömer buyurur ki, şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol buyurmuştur. Eğitim, zorluklar karşısında şikayeti unutma sanatıdır. Tahammüslük ve şikayetin başladığı yerde eğitim biter. Sahabi, şikayet, bezginlik, yorgunluk göstermedi. Hak tozda da hâkeza, gönül bir dergâh haline gelmelidir. Tamirci eşyanın bozuğu gider. Tamirci mahareti de sanatından belli olur. Eğitim, oturma işi değildir. Eğitim, yüksek bir enerji gerektirir. Bunun için en başta kalp, müsbet enerjiyle kalp âlemin dolu olması lazım ki oradan inikâs edecek. Efendimiz 13 sene insanları tebliğ için çırpındı Mekke'de. Gelin anlatayım demedi. Taşlanmayı göze aldı, Taif'e gitti. Önce bir köleyi buldu, ona hemen tebliğde bulundu. Efendimiz hiçbir fırsatı zayi etmedi. Yusuf Aleyhisselam zindana girerken zindanda hemen kendine namaz kılacak ve tebliğ edecek bir yer aradı. Mümin her an bir hizmet fırsat bilmelidir. Şayet ararsa Allah önüne çıkarır hizmeti. Fakat hizmet arayışını şuur haline getirmeyen, önüne sayısız hizmet fırsatları çıksa bile onun karşısında gafil kalır. Çünkü kalbi perdeli olur. Muhabbet ve gayret her problemi çözer. Problemini çözdüğümüz insan bizimdir. Kazanılan her insanın ecri, kaybedilen her insanın da ağır mesuliyeti içindeyiz. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Eshâb-ı kirâm arasında şu hakikati duyardık. Kıyamet gününde bir kişinin yakınsına hiç tanımadığı birisi gelip yapışır. Adam şaşırır, benden ne istiyorsun? Ben seni tanımıyorum der. O da yakınsına yapıştığı kişiye der ki, dünyadayken beni hata ve çirkin işler üzerine gördün de beni ikaz etmezdin. Beni o kötülüklerden alıkoymazdın. Bugün ben de senden davacıyım der. Beni o zaman ihmal ettin der. Eğitimci, talebelerin ayıplarını araştıran değil, ayıp ve kabahatlerini örterek onları ıslah etmeye çalışan kişidir. Gerçek fetih, gönüllerin fethidir. Bu ise ancak gönülleri dergâhâne getirebilenlerin harcıdır. Yine aynı şekilde toplumda akşemsi var ise, yüreğinden rahmet taşıran fâtihler gelir. Bir eğitimciye duyulan muhabbet, onun öğrettiklerini ona alakayı arttırır. Eğitimcinin talebelerine muhabbet, merhametle yaklaşması, telkin mesajları, akli bir mecradan ziyade kalbi bir yoldan aktarmasını sağlar. Onun için sahillere baktığımız zaman, denizin sahille birleştiği yerde taşlar vardır. O taşların hiç sivri taraf yoktur. O taşları yüzyıllarca dalgalar döve döve torna etmiştir ve granit gibi sertleşmiştir. Bu yolda sermaye muhabbettir. Sermayenin de neticesi adaptır. Muhabbet dolu bir gönülden gelmeyen ifadeler, kulaktan öteye geçmez. Bu sebeple gönüllerde bir tesir meydana getirmez. Kalbe erişmeyen bilgi irfana dönüşmez. Eğitimcinin çocukların en kıymetli uzuvlarında yani kalp ve dimağlarında tasarrufu bulunur. Bunlar bir dünya görüşü inşa ederler. Bu eğitimler için istikbalin mimarı demek mümkündür. Ektiğin tohum inbat eder. Hazreti Mevlana hiç buğday ektin de arpa bittiğini gördün mü der. Eğitimli muhtemel sorulara da hazırlanması icap eder. Planlı, programlı hareket eden bir eğitimci, bu sayede nerede kaldığını, ne anlatacağını, ne kadar verim aldığını görebilir. Eğitimci, talebesinin mesai dışında bir zaman ayırmalıdır. İş yerinde giriş çıkışta kart basan bir işçi veya uygulama defterine imza atan bir memur gibi olmamalıdır. Mehmet Akif, muallim diyen olmak gerekir imanlı, edepli, liyakatlı, sonra vicdanlı. Burada Mehmet Akif dört tane keyfiyet ister. Yani bir muallim her şeyden imanlı olacak, yüreğinden rahmet taşıracak. Edepli olacak, örnek bir karakter ve şahsiyet inşa edecek. Liyakatli olacak, mesuliyet şuuruyla kendini iyi yetiştirip vazifesinin ehli olacak. Vicdanlı olacak, merhamet, şefkat, fedakarlık gibi faziletlerle insanlığını tescil ettirecek. Velhâsıl eğitimcilik, sevim bir fedakarlık mesleğidir. Bir eğitimci ne kadar ibadet heyecanı dersin girerse, onun için müsbetiyesi olur. Mesela Mehmet Akif'e baktığımız zaman, bir sattı vatanda bir muallimdi. O zaman talebeyken yastığımız altında safahat bulunurdu. Mühim olan hem sınıfta bir muallim olabilmek, hem de daha ötesi sattı vatanda bir muallim olabilmek. Kamil ruhlar, ebedi kurduğa erebilmek için etraflarında eğitim, hizmet ve merhamet ile kurtulacak insanlar ararlar. Hazreti Ali radıyallahu anh, salih ve sadık insanlarla beraber olun. Onlarla oturun kalkın ki onların karakter ve şahsiyetleri sizlere sirayet etsin. İnsanlar hayattayken sizleri özlesinler, vefat ettiğinde sizlere hasret duysunlar. Talebelik hayatında o zaman ilk İmam Hatip'te, rahmetli o zaman Celal Hocalar, Nurettin Topçular, Mahmut Bayram Hocalar vesaire, ona benzer birkaç hocamız daha vardı. Onlar hayatımızda aradan yarım asırdan fazla geçerli devam ediyor. Maalesef kimi hocalarımız var, yeni ilahiyattan gelmiş, onlar da varlıkla yokların müsabiydi. Sanki o zaman gençlik hafızası olarak onların konuşmaları, satırları hala hatırımızda duruyor. Bir misalle bitireyim inşallah. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Efendimiz'in son vefat günüydü diyor. Mescide mihrabı gidecek kadar takati yoktu. Babam imamete geçti Ebu Bekir radıyallahu anh. Babam namazı kıldırdı. Efendimiz de perde aralığında daima seyrediyordu. Çok muzdarifti. Fakat öyle bir güzel tebessüm etti ki. Ben öyle bir tebessümü hiçbir zaman görmedim. Arkasında güzel bir nesil bırakmak. Cenab-ı Hak cümlemize arkamızda güzel bir nesil bırakmak nasip eylesin. Gafilane bir insanlık piyasasına baktığımız zaman, dünyada fani hayatlarını daha öteye götürmek için, fani eğlencelerini daha öteye götürmek için bir takım gayretler ederler. İmkanlarını zorlarlar, borçlanırlar. İhtiras sebebiyle krediler de alırlar. Borçlanarak daha çok iş yaptığını zannederler. Ve en sonunda bırakıp giderler. Allah'a yakın bir kimse de daima hem çalışacak, hayrün nâs men yenfûnâ, insana faydalı olacak, hem de kalp Cenâb-ı Hak'la beraber olacak, emirleri, nehirleri dikkat edecek, Cenâb-ı Hak güzel bir kul olmanın gayretinde olacak. Dünyayla ahiret karşı karşıya geldiği zaman, bu Uhud'da bu ayet indi. Efendimiz Uhud'da o okçular tepesine 50 tane sahabi koydu. Ok atmakta mahir. Düşmanın dedi, cesetlerini görseniz benden talimat görmeden yerine ayrılmayacaksınız dedi. Müşrikler perişan oldu. Perişan olunca o 50 kişiden 43 kişi ganimet ganimet diye dünya hevesiyle koştu ganimet almaya. O 7 kişi Resulullah Efendimiz'den çıkmadı. Ayette buyuruluyor, o gün diyor ahireti arzu edenler vardı. O gün dünyayı arzu edenler vardı. Cenab-ı Hak cümlemizi ahireti arzu edenlerden eylesin. Dünya imkanlarını ahiret için Allah rızası için seferber etmeyi cümlemize nail eylesin. Allah cümleden razı olsun. Cenab-ı Hak sayenizi, gayretinizi meşgul eylesin inşallah. Elinizden, dilinizden ümmet-i Muhammed müstefid olsun. Memleketimizin, vatanımızın, milletimizin, dinimizin kaderinde vazife ifa edecek talebeler yetiştirmeyi nasip eylesin.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü İgeder'in İlham Veren Konuşmalar programında eğitimcilere yönelik yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.